أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Şöyleydi. Biz elçiler gönderdik, görevlendirdik açık, net, anlaşılır bilgi ve belgelerle. İsteyenlerin, anlamak isteyenlerin anlayacakları açıklıkta. Eğer insanlar hayatlarını ona göre düzenlemek isterlerse, hiçbir gizli kapalı yönleri olmayan bilgilerle, yapamadım, beceremedim, anlayamadım, fark edemedim, ne yapsam ki acaba, çaresiz kaldım, bir de üstüne üstlük Allah beni bundan hesaba çekecek denilemeyecek açıklıkta, net ve berrak bilgilerle Allah, peygamberler, elçiler göndermiş, topluma görevlendirmiştir. Neyi sevdiğini, neyi sevmediğini, neye azap, neye gazap edeceğini, nasıl bir programın sonunda cennet, hangi yaşantının sonunda cehennem vaat ettiğini anlaşılır bir üslupla anlatmaktan öte, bir anlatan görevlendirmiş, bir açıklayan göndermiş, onları yaşanır hale nasıl getirileceğini belirten, net onlar gibi yaşayan bir peygamber göndermiştir. Bir de o peygamberlerle birlik, o peygamberlere kitaplar sunmuş, yasa ve yazgılar vermiştir, değişmez, değiştirilemez kurallar. Bireyin ve toplumun, toplum içinde bireyin hareket tarzlarını belirleyen net kurallar. Değişmesi mümkün olmayan, değiştirilmek için istenildiği kadar uğraşılsa da, sonunda yine o taptaze baki kalacak kurallar. Ama Allah'ın dediği kadar. Çünkü bir peygamberin ki bir sonraki dönemde apaçık net ayan beyan değişmez kalsa da geçerli bitmiştir denildi mi tamam olan kurallar. Ayrıca mizan da vermiştir Allah peygamberlere. İnsanlar bununla adaleti ayakta tutsunlar diye ya da insanlar adaletle böylece ayakta kalsınlar diye İnsanlar hayat programlarını ikame etsinler, adaletle yaşasınlar diye mizan da lütfetmiştir Allah, ölçü vermiştir. Ölçsünler, bitsinler, tartsınlar, hangisi yanlış, hangisi doğru, hak nedir, hangisidir, batıl nedir, ne kadardır, bu işin nesi batıl, nesi haktır, hangi tarafı doğru, neresi batıldır, yanlıştır, bunu bilsinler, ölçsünler diye ölçü vermiş, ölçü kazandırmıştır Allah. Bir de belki de bu ölçünün gerçekleşmesi için elde hazır tutulsun diye demiri indirmiş. Demir vermiş, demiri kullanma imkanı vermiştir. Onda be'si şedid vardır. Cidden güç ve kuvvet sahibi olmak isteyenler demire muhtaçtır. Hayatın her döneminde, insanlık tarihinde, mesela Davud aleyhisselam zırh yaparak bunu kullanmış, kılıç yapılarak kullanılmış, evde, sanayide, işte, iş yerinde, çarşıda, pazarda bir yerlerde bunun gücünden faydalanılmıştır. Hatta garip bir yaşantı, garip bir tezahür, garip bir görüntü ki Müslümanlar kendi güç ve kuvvetlerini, vahyin gücünü ve kuvvetini demirle anlatmaya çalışırken şeytan ve dostları da yine aynı amaçla demir kullanmışlar, demirle beraber olmuşlardır. Sanki demiri kendi inançları doğrultusunda insanlar hayat boyunca hep kullana gelmişlerdir. İnsanlar demirden yararlanmışlar. Böylece وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ Allah hem kendi dinine yardımcı olanları hem böylece peygamberlerine destek çıkanları üstelik görmedikleri halde Allah'ı gözle gördüklerinden dolayı değil İmanla tanıyıp bilip kabul ettiklerinden dolayı Allah'a arka çıkan, Allah'ın dininin yardımcısı olan insanları Allah ortaya koymak için böyle yapmıştır. Peygamberler göndermiş, görevlendirmiş, onlara kitaplar vermiş, mizan vermiş, ölçüyle birlik göndermiş, adaleti açıkta ayakta tutsunlar diye böyle yapmış, demirle birlik kılmış onları. Çünkü Allah açığa çıkarmak istemiş, acaba kimler Allah'ın dinine Allah'a yardımcı olacaklar. Kim Allah'tan yana yardımcılığı görevlenecek, üstlenecekler. Kim peygamberlere yardım etmeyi kendilerine iş ve şeref bilecekler. Ve gayben üstelik bilmeden, yani gözle görmek biçiminde bilmeden, kulakla duymak biçiminde bilmeden, öyle inandığı için inanmak, zorunda olduğu için inancını kendi kendine ortaya koymayı becerdiği için kimler bu işi yapacaklar? Allah bunu ortaya koymak için bir sistem, bir peygamberlik ve kitap sistemi ortaya koymuştur. İnnallâhe gaviyyun aziz. Ama bu sözler Allah'ın yardıma muhtaç olduğunu, peygamberin yardıma muhtaç olduğunu anlatmasın. Öyle bir anlamaya, öyle bir anlaşmaya götürmesin dinleyenleri. Çünkü Allah bizzat kendisi kavidir, güçlüdür ve azizdir. Güçlü kuvvetlidir, izzet ve şeref sahibidir. Mutlak galiptir, yenilmez bir ilahtır. Allah mı? Artık onu aziz bilmek zorundayız. Peki bu güç ve kuvvet vermesi müminlere ayrıca bizzat kendisinin desteklememesi anlamına gelecek mi? Hayır, o başka bir konu. Lakin demirle, kitapla, mizanla beraber kıldığı, peygamberlerle birlikte eylediği insanlar acaba Allah'a kullukta mı kullanacaklar bu imkanlarını? Peygamberlere destek olmakta mı kullanacaklar? Yoksa bakalım hangi işin icabında bundan yararlanacaklar? Bunu açığa çıkartmak, yani imtihan etmek için böyle imkanlar sunmuştur Allah. Ve lekad erselna Nuhan ve İbrahim. Bakın, kesinlikle Allah bir dönem sapan ve sapıtan topluma Adem aleyhisselamla başlayan vahyin ışığından yararlanmasını kaybeden, o ışığın nuruyla hayat programı yapmayı ya da o ışığın nurundan istifade ederek cennet yolunu bulmayı kendisi için din olarak seçimi reddeden, kaybeden insanlar. Başka türlü ifade edelim. Hazreti Adem döneminde Allah insanlara hak ve hakikati anlattı. Yani ilk insan öyle başladı işe. Ama yavaş yavaş saptılar, sapıttılar, yoldan çıktılar. Birer ikişer dinlerini şirkle, küfürle, isyanla bulandırdılar. İşte ta Nuh aleyhisselam dönemine kadar geldi. İşte o insanlara Allah Hazreti Nuh'u peygamber gönderdi. O toplum yoldan çıkmıştı. O toplum yolunu kaybetmişti. O toplum vahiyle tanışıklığını unutmuştu. O toplum Allah'ın hakimiyetini, etkinlik ve egemenliğini, yegane Rab ve ilah oluş gerçeğini sanki unutmayı kendine iş bilmişti de Allah onlara bunu hatırlatıcı olarak Nuh aleyhisselamı gönderdi ve görevlendirdi. Bir de İbrahim aleyhisselam. Peki ya aradaki peygamberler? Onu sen hatırlarsın zaten böyle deyince. Bak benim bile soru olarak aklıma gelivermedi mi? Nuh'tan sonrakiler, Hud, Salih ve diğerleri mesela, işte onları biz peygamberler silsilesinin birer halkası olarak hatırlarız elbette ama bir başlangıç dönemi olarak Adem, sonra bir dönem başı olarak Nuh, yine bir peygamberler dönemi başı olarak İbrahim'i burada özel olarak hatırlıyoruz. Belki de bir ayet sonra bu silsilenin peygamberden önceki son halkası olarak Meryem aleyhisselam da hatırlanın, Meryem'in oğlu İsa da hatırlatılınca diğerlerini sen bileceksin denilmektedir. İşte bir de İbrahim aleyhisselam, onu hatırlayın. Onu da biz peygamber olarak gönderdik, İbrahim'i. Biraz Nuh aleyhisselamı hatırlayalım. Dayanmanın, direnmenin, bıkmadan, usanmadan göreve devam etmenin, bir başka ifadeyle sabrın sembolü bir peygamber. Kur'an'ın ifadesiyle 1000 yıl ama 50 eksik. Sen buna 950 diyebilirsin. İşte o kadar yıl Allah'ın dinini ikamede direnç gösteren, bıkıp usanmadan işine devam eden bir peygamber. Bize bir örnek. Sabahtan akşama bütün var yoğuyla, imkanlarıyla vahiy gündemde tutmaya çalıştığı halde, bütün vücudu karşı gelişlerin etkisiyle kan revan içinde kalan bir peygamber, akşam Rabbine dua edip iyileşen, eski sıhhat ve afiyetine kavuştuğu için sabah yeniden işe başlayan bir peygamber. Toplumda daha önce salih insanların varlığı bilinen ama onları şeytan etkileyerek, toplumu şeytan kandırarak, onları putlaştırtan bir toplumun peygamberi, Nuh suresinden öğrendiğimiz Ved, Süva, Yavuk, Yavuz ve Nesir adında daha önceki salih insanların putlaştırdığı bir dönemin peygamberi. Onların arkasına insanlar geçip de, hayır Nuh, senin dediğin doğru olamaz. Bak senden önce de birileri vardı, biz onların kulu kölesi olur, seni yine dinlemeyiz dedikleri bir toplumun peygamberi Nuh aleyhisselam. Dahası Nuh aleyhisselam ve toplumuyla ilgili bizde nice örnekler yok mu? Tüm çabanıza, bütün gayretinize, son derece samimiyetinize rağmen yine de evinizde, ailenizde birinin, birilerinin, diğerinin kafir olabilme ihtimalini size sürekli hatırlatan bir peygamber. Hanımı ihanet eden, kafir olan bir peygamber. Oğullarından biri bütün davetlere rağmen, bütün ısrarlara rağmen inadına kafirlikte devam eden, yok baba, senin dediğin boş, ben yükseklere çıkar, yükselir kendime bir yücelik bulur da yine kurtulurum demeyi kendince becerebilen bir oğulun babası peygamber. Kendisine birlik inananlar en fazla sayıyla 40 kişi kadar olan bir toplumun peygamberi. Daha bize neler anlatmaz ki bu iş. 3 gün çalışıp 93 gün 95 gün bile değil sanki 950 yılın ayı kadar günü kadar bile değil sanki biraz gayret edip üstelik peygamber samimiyetinde de değil üstelik bu çabalar olmadı be vazgeçtim bu işten diyenlerin kulakları binlerce defa 950 yıl çınlasın. Demek ki Hazreti Nuh bize özel örnek bir peygamber. İbrahim o da kendi alanında. Aleyhisselam aleyhisselam. Küfrün, şirkin ve isyanın Allah'a karşı gelme mantığının yıpratamadığı, yıpratamayacağı kıyamete kadar tevhidin anlatım bayrağını, sadakat ifadesini şahsında toplayan bir peygamber. Lisan-ı sıdkın diye Kur'an'ın kendisine bahşettiği bir özelliği, sadakat dilini bize bahşeden, lütfeden bir peygamber. Oğlunu mu bu konuda kurban etmesi gerekiyordu? Hay hay, hemen yatıracak kadar bu işe hazır. Yok Allah tamam dedi, kurban olarak koç mu kes dedi, onu ikame edecek, ifa edecek, eda edecek bir peygamber. Karısı ve çocuğunu yapayalnız, ıssız, kimsesiz bir yerlere, yolsuz, insansız bir yerlere bırakıp dönmesi mi emredildi? Rabbi ona bunu mu söyledi? Hay hay, can feda ya Rab, sen dediysen tamam diyebilen, dönüp arkasına bakmadan yürüyen bir peygamber. Putları kırabilen, büyüğünün boynuna baltayı asıp o yapmıştır herhalde dercesine, hadi buyurun, aklınız yok mu sizin, olur mu böyle şey demeyi becerebilen, bu işi Allah'ın lütfuyla ortaya koyabilen bir peygamber. Oğluyla kıyamete kadar bir özel tapınak, bir evrensel tapınak olan Allah'ın Hazreti Adem'den bu yana dinlerinin özel bir merkezi ve mekanı durumundaki Kabe'yi temelleri üzerine yükselten ve orayı hac olarak insanların ziyaretine açmayı ta o zamandan ilan eden, insanları çağıran bir peygamber Hazreti İbrahim. Dahası babasına karşı tavrıyla, oğluna karşı tavrıyla, ailesine karşı, toplumuna karşı tavrıyla gerçekten bize pek çok konuda örnek olan ama lafı niye uzattık ki? Mümtahine suresinden öğrendiğimiz Üsve-i Hasene olarak tanıtılan çok hoş ve güzel bir örnek olarak bize bildirilen bir peygamber. İşte Nuh ve İbrahim aleyhisselamla birlik ve cealna fî zürriyetihimen nübüvvete vel kitab. Onların soylarına da peygamberlik lütfetti Allah, kitap da verdi. Kitap daha önce de beyan ettik. Yazılı olma şartı olmaksızın insanların hayat programını ilgilendiren Allah'ın gönderdiği yasa ve yazgıların tümüdür. Adem gibi, İbrahim gibi, İdris ve Şit gibi, Musa, Davud ve de İsa gibi, bir de aleyhissalatü vesselam Efendimiz gibi peygamberlere yazılı belgeler olarak, diğer bütün peygamberlere de yazısız olarak, yasa ve yazgıdan haberdar edilme olarak gönderilen hayatın, insanın, bireyin ve toplumun değişmez, değiştirilemez kuralları olan kitaplar, yazgılar ve kitabeler. İşte Allah Nuh ve İbrahim soyuna bunlardan lütfetti. Hud, Salih, Lut, İbrahim oğullarından İshak ve İsmail, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun ve Davud gibi peygamberlere verilen işte peygamberlik ve kitap. Feminhum muhtet. Bunu Allah o toplumların, o peygamber gönderilen toplumların hidayeti için lütfetmişti. Evet, kimileri bununla yol buldular. Tamam ya Rab dediler. Cennet yolunu o peygamberler ve kitapla tanıdılar. Cennet yolunda olmayı bilebildiler, becerebildiler, anlayabildiler, fark edebildiler. Ama ve kethirun minhum fasikun. Hepsi öyle olmadı. Bakın ki kimileri de fıskı fücur ehli oldular. Yoldan saptılar ve sapıttılar. Yoldan çıktılar. Bulundukları makam ve mekandan ne zaman hareket edip ayrılmadan yanaysalar, mutlaka zarar vermek için yaptılar. Fasıklık ettiler. Fıskı fücur ehli oldular. Sümme derken ta onların peşi sıra ala asarihim, onların berisinde, onların silsilesinde, onların izi verisinde, onlarla birlik en son başka peygamberler ve kaffeyna bi İsa ibn Meryem, İsa, Meryem oğlu İsa gönderildi. Allah Kur'an'da 28 peygamberin adını isim olarak zikreder. Bir de der ki, işte bu peygamberler kimilerinin adını biz sana anlattık, kıssalarından seni haberdar kıldık, kimilerini de üzerinde durmadık, lafını etmedik, sana tanıtmadık. Öyleyse daha nice nice peygamberler var ve onların peşi sıra, onları arkalayın, Meryem oğlu İsa'yı gönderdi Allah. Ve ateynâhul İncil. Ona İncil'i verdi. Âl-i İmran suresini okuyun. Bir de Meryem suresini okuyun. Hazreti İsa'yı daha bir yakın tanıyın. Ve Kur'an'da anlatılanı daha bir özümseyin, kafanıza yerleştirin. Kimmiş İsa aleyhisselam? Ne özellikleri varmış? Meryem anamız, dolayısıyla İmran ailesi nasıl bir aile, nasıl bir sülaleymiş? Tanıdığınız bugüne kadar nice aileler olduğunu siz de biliyorsunuz. Çok mu önemliydi? Tanımasanız ne olurdu ki sanki diyebileceğiniz aile değil mi onlar? Ama İmran ailesi, İmrangiller dediğimiz o hoş aile, güzel aile, dost aile, içlerinden biri olarak Meryem'in çıktığı aile ve de ona Allah'ın İsa'yı lütfettiği aile. Hemen yanı başında Zekeriya aleyhisselam ve ona da karısı kısır olduğu halde ihtiyarlık döneminde lütfedilen bu ailenin fertlerinden biri Yahya aleyhisselam. Bunları yakın tanıyın, yakından tanımaya çalışın. İsa aleyhisselam, Meryem anamız. Ve de Yahya aleyhisselam, bir de babası Zekeriya. İsa ile Yahya ya teyze çocuğu ya da İsa'nın annesi ile Meryem ile Yahya teyze çocuğu olunca bunların böyle bir yakınlığı var. İşte Meryem ve oğlu İsa o silsilenin sonunda en son halka olarak, en son peygamber olarak peygamberimizden önce gönderilen son peygamber. Peygamber Efendimiz'den önce Hazreti İsa'nın gönderildiğini ve o Hazreti İsa'nın oğlu Meryem'in İmran ailesinin bir üyesi olduğunu Ali İmran suresi bir de Meryem suresinden yeniden okuyacaksınız. Başına neler gelmiş, nasıl da imtihan edildi, sınav, ne kadar da zor aslında, Allah kolaylaştırmasa ne mümkün. Düşünün, hayatında hiçbir erkek eli değmemiş ona. Hiçbir erkek yan bakmamış belki de, ya da o hiç kimseye yan bakmamış özellikle. Ama namus ve iffette herkesin bildiği, toplumunun tasdik ettiği temizlikte bir kadın. Herkes biliyor onu. Hatta ana baba cihetiyle de öyle. Meryem'in anası da babası da hep salih insanlar, samimi insanlar, temiz insanlar, namuslu ve iffetli insanlar. Bunu herkes böyle biliyor. Ama Allah'ın takdiri, Allah nasıl isterse öyle imtihan eder. Hiç beklenmedik, hiç bilinmedik bir biçimde, hiç umulmadık bir tarzda Allah kulu Meryem'e hamile olmasını emreder. O öylece olacaktır. Allah'ın dediği böylecedir. Artık gün olacak, o bir çocuk doğuracaktır. O da İsa olacaktır, Meryem'in oğlu. Sonra o çocuğu şöyle bir tenhada doğurup kucağına alıp topluma dönecek. Aman Allah'ım, nasıl da zor bir iş değil mi? Düşünün ey Müslümanlar, düşünün ey insanlar. Yeryüzünde hangi namus ve iffetli kadının imtihanı bundan daha zordur? Yeryüzündeki hangi annenin, hangi babanın, hangi insanın imtihanı daha zordur zannediyorsunuz? Akla hayale gelmedik, iftiralara baştan zemin hazırlarmışçasına sanki. Ama Allah öyle istedi ya, ona teslim olunca koruyacak ya, o elbette kurtaracak ya. Teslim olmaktan başka ne çare? Allah verdi ya o çocuğu. Öldürmeyi mi düşünseydi haşa? Ama kendisi ölüp gitseydim, yok olsa unutulsaydım demesi işin şiddetini anlatmaz mıydı? Kendini öldürmeye teşebbüsü yoktu tabii, ne de çocuğunu öldürecekti. Sonra toplumun karşısında kucağında bir çocukla duran, dimdik ayakta duran, Allah'ın emrini yerine böylece getiren bir Meryem var. Tanıdığımız, tanıyacağımız. Kucağındaki çocuğa işaret ediyor sadece ve konuşmuyor. Önce toplum yadırgıyor, sonra çaresiz çocuğu dinlemek zorunda. Ben Allah'ın kuluyum. Sadece ifade bu. Ben Allah'ın kuluyum. Ben bir insanım. Anam Meryem'dir. Beni Allah yaratmıştır ifadeleri sanki. İşte bu İsa, Meryem oğlu İsa'ya Allah İncil vermiştir. Daha sonraları bozulan, tahrif edilen, değiştirilen, aslı ve esası kaybedilen, bulunsa da şimdi geçerli kaybolan, yok olan ama elde mevcut binlerce nüshayı bari azaltalım dercesine zamanımızdan 1700 yıl kadar önce 4'e indirilen, elde mevcut İncil nüshalarında her biri bir peşi sıra yerleştirilen İncil, yani Hazreti İsa'ya takdim edilen kutsal kitap. Bir de ve cealna fi kulubillezine ettebauhu, Hazreti İsa'ya inanan bu insanların, Hazreti İsa'ya ittiba eden, onun peşi sıra gitmek isteyen insanların kalplerine ra'feten ve rahme, ra'fet ve rahmet, şefkat ve merhamet verdi Allah. Yani kim ki İsa'ya inanıyor, kim ki İncil peşi sıra gidiyordu, kim ki İsa ile birlikteliği kabul ediyor, kim ki İncil'i hayatına program, işte onlara Allah şefkat ve merhamet lütfetti. Kalplerine böyle yer etti şefkat ve merhamet. İncil'le beraberlik, Allah'ın kitabıyla birliktelik kalpte şefkat ve merhamet meydana getirirmiş. Ya sen ey Kur'an ehli, ya sen ey Kur'an'la beraber olmayı kabul eden, ey ben Kur'an'a inanıyorum, Kur'an'a ittiba etmek istiyorum, Kur'an peşi sıra gitmek istiyorum diyenler, peki ya senin kalbine öğrendiğin Kur'an ayetleri şefkat ve merhamet yerleştirmedi mi? 3 yıl önce tanışmıştın Kur'an'ın anlaşılması programıyla. 5 yıldır Kur'an'la birlik olmaya niyetlisin, mealler okuyorsun, tefsir sohbetlerinde berabersin, hadis öğrenmeden yanasın, bugüne kadar duymadığın nice ayet ve hadislerin olduğunu anladın, öğrendin. Peki çocuğuna babalık, hanımına kocalık, efendine hanımlık yaparken yanında çalıştırdığın işçilerin amiri, patronu durumunda komşuna komşuluk, arkadaşına arkadaşlık yaparken peki ya ne diye kalbinde öncekine göre daha bir şefkat ve merhamet bulamadın? Hatta gazaplanınca, öfkelenince kendinden geçtiğin o günler gibi hala ne diye devam eden huyların ahlakın var? Ne diye Kur'an seni değiştirmedi? Oysa sen Kur'an'la beraber olunca kalbinde şefkat ve merhamet olacaktı. Hem kendin adına, hem birileri adına, hem kendini cehennemden azat etmeye çalışacak, cenneti hak etmek için gayret edecektin, hem kendine merhamet edecektin, yanmaman için, azaba düşmemen için ya da cezayı hak etmemen için elinden geleni yapacaktın, hem de konu komşun, eş dost tanıdık bildiğin, hısım akraba herkes için, hatta bütün insanlık için bir programın insanı olacaktın ki onlara acıyacak, merhamet edecek, şefkatli davranacak, rahmet ve merhamet kucağını açacaktın. Hani Kur'an sana bunu vermedi mi? Ne dersin, yoksa İncil mi verecekti sadece? Peki Allah'ın kitabı, şu elimizdeki Kur'an bunu sağlamayacaktı da önceki kitaplara mı dönecektik? Onların kendi kitaplarıyla, kendi Rablarıyla, kendi ilahlarıyla beraberliklerindeki bir büyük yanılgıyı Allah bu 27. ayette şöyle tanıtıyor bize. Ve rahbaniyeten, bir ruhbanlık ki, ibtedauha, onun özünü bozdular. Bid'atleştirdiler. Aslını ve esasını kaybettiler, kaybettirdiler. Çünkü ama sadece böylece Allah'ı razı eder zannıyla kendilerine yük ettiler. Fakat fema ra'avha hakka riayetiha. Bu sefer hakkından gelemediler. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Ne edeceklerini bilemediler. Konuyu daha önce aynı sure 16. ayette şöyle hatırlatmıştı. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ. Dikkat edin. Ey iman ehli olanlar! Allah ne dediyse boyun bükmeye, Allah ne söylediyse tamam ya Rabbi demeye hala vakitin gelmediğini mi? Vaktin gelmediğini mi zannediyorsunuz? Hala size öyle bir vakit gelmedi mi? Denilenler, dikkat edin. Sizden önce kendilerine kitap verilenler, kitaplarındaki emirlere boyun eğme konusunda geciktiler de, beklediler, bekleştiler de, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ, zaman geçti, süre uzadı da, فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, kalpleri kas katı kesildi, artık anlamaz oldular, artık dinlemez oldular, artık kendi kendilerine ne yapacaklarını şaşırdılar ve etkilenmediler ya, işte onlardan kimileri fıskı fucur ehliydi denilmişti. 27. ayette yine aynı kelimeyle ve kethirun minhum fasikun denilecek. Tekrar dönüyoruz rahbaniyet konusuna. Ve rahbaniyeten, bir ruhbanlık ki, Allah İsrailoğullarının bu İsa aleyhisselam ümmeti grubuna, yani Hazreti İsa'nın gönderildiği bu topluma bir lütuf ve ihsan olarak bir kolaylık olsun diye ruhbanlık izni vermişti. Kendilerini savaş, evlenme ve şehirde yaşama gibi konularla mecbur etmeyecekler, dilerlerse savaşmayabilecekler, isterlerse şehir hayatını terk edip kendi başlarına dağlarda yaşayabilecekler ya da öyle isterlerse evlenmeyebileceklerdi. Yani evlenme zorunda değilsiniz, evlenmeye de bilirsiniz. Savaşmak mecburiyetinde değilsiniz, dilerseniz savaşa katılmayabilirsiniz. Şehir hayatının sorumluluklarını üstlenmek durumunda değilsiniz. Ama isterseniz, istemezseniz o zaman gidip dağ başlarında kendiniz için özel ayarlanmış mabetlerde yaşantınızı sürdürebilirsiniz. Bu onlar için bir özel izindi. Aslında bir şefkatti, Allah'tan bir merhametti. Rauf olan Allah, Rahman ve Rahim olan Allah o topluma böyle bir lütufta bulunmuştu. Ve rahbaniyeten, bir ruhbanlık izniydi ki insanlar dilerse onu kullanabilecekler ya da zaman zaman öyle olabilecekler veya kimileri ruhban olabilecek, kimileri onun dışında yaşayabilecektiler. Lakin ibtedauha, onu bid'atleştirdiler. Özünü bozdular. Bid'at haline getirdiler. Yani türedi, yeni bir şekil kazandırdılar. Allah'ın dediğinin dışına çıkardılar. Öyle değil de aslında Allah'ın dediği, ama işte o hale getirdiler. Çünkü Allah ma ketebnâhâ aleyhim, onlara bunu farz kılmamıştı ki, bir yazgı olarak belirlememişti. Bunu böylece yapın diye şart koşmamıştı Allah. Mecbursunuz, beni razı edecekseniz bundan başka yol yok dememişti ama onlar ille ibtigâ-i rıdvanillah. Allah'ı böylece razı ederiz. Allah'ın rızasını ancak böyle kazanırız. Allah'ı bununla razı edebiliriz. Allah'ın rızasını arama yollarında bundan başka yol kalmamış bize dercesine kendilerine bunu farz ettiler, mecbur ettiler. Sonunda tarihten bu yana neredeyse ağza alınmayacak, akla hayale gelince insanın içinin ürperdiği iğrenç nice tablolar. Kur'an'la söyleyelim. فَمَا رَعَوْحَا حَقَّ رِعَيَتِهَا Hakkından gelemediler. Gereği gibi onu gerçekleştiremediler. Biz ruhban olacağız dediler ama istedikleri gibi olunca olmadı. Allah'ın dediği gibi olsa olurdu. Zorlanınca vazgeçselerdi. 3 sene evlenmeden durabildilerse öyle olsaydı. 5 seneye, 15 seneye çıkaran varsa öyle yapsaydı. Ama ölünceye kadar zorunluluğu yoktu. Veya kimileri becerebiliyorsa evlenmeseydi, kimileri baştan evlenseydi, rahibelere zulmetmeselerdi, sonra günah duvarlarının önünde işledikleri olmasaydı, söylediklerini kendileri de duymasaydı, nedenmişti bu? Herhalde bugünkü kullandığımız ifadeyle söylersek, Allah'ın kendilerine yüklemediği yükü kendilerine yük etmekten kaynaklanan bir aziyet ve sonundaki rezillik, rüsvaylık ve perişanlık nelerine gerekti? Ne diye onlar onsuz olmaz diye bir ruhbanlık icat etmişlerdi? Ne yapacaklardı? Haşa, Allah'ı razı etme yolunu Allah'tan daha mı iyi biliyorlardı? Kendilerince Allah bununla daha iyi razı olur derken neye istinad ediyorlar, neye dayanıyorlardı? Neydi onların beklediği, istediği, neydi onların anladığı, anlamaya çalıştığı, neydi onların insanları kandırmak için mi, kendilerini yoksa aldatmak için mi uydurdukları? Sonunda ne oldu? Hep kaybeden onlar olmadı mı? Peki, ey Kur'an'ın Hadid suresinin 27. ayetinin muhatabı, Allah bu ayeti sana niye gönderdi? Ha, Hristiyanlar varmış, böyle böyle nane yemişler, böyle böyle karışıklık yapmışlar, böyle böyle bir şeyler yapmışlar. Tamam, aman ne kötü insanlarmış, tüh onlara yapmasalardı, ne kadar da kötü insanlarmış, vah onlara yapmasalardı, bunu dememiz için mi gönderildiğini zannediyoruz? Ben öyle zannedenlerden değilim. Bu ayet bana farklı bir yük yüklüyor. Seni bilmem, sen nasıl anlarsan anla ama bana sanki bu ayet şunları fısıldar gibi geliyor. Ey Kur'an'ın muhatabı, ey ilahi kitabın karşısında kendisini bulmuş, onunla muhatap ve mükellef olan, sorumlu olan insan, dikkat et, hayat programında sorumluluğunun alanını da, birimlerini de, tek tek nokta nokta her şeyini de Allah ayarlamalı, Allah belirlemeli, sen kendin bu konuda yetkili zannetme kendini. Ya Allah'ın dediği kadar, kraldan fazla kralcılık mı, yakışır mı o kelime bilmem, ama eğer yakışıyorsa yapmayın demektir. Yani hayat hakkında kural koymaya yetkili olmadığınızı bilin demektir. Başka bir ifadeyle, ey kendilerini kendi kendilerine ilah edinen insanlar diye bir uyarı var ya, mesela Furkan suresinde, ey kendileri hakkında kuralları kendileri koyan insanlar vazgeçin demektir. Rab demektir sanki o insan kendine. Ey kendisinin Rabbi olanlar vazgeçin bu sevdadan demektir. Çünkü kendiniz kendi kendinize hayat programında kural koyar, yani tabir yerindeyse kendi kendinizin Rabbi olursanız sonunda ruhbanlardan, rahip ve rahibelerden daha perişan olursunuz. Ev konusunda mı? Bakın isterseniz peygamber ne kadar sade, ne kadar kolay yaşıyor. Ya sen niye zorlandın? Düğün mü? Ağzıma bile almaya cesaretim yok. Hatta düğünde sadece yemek konusu bile. Ne kadar da külfet değil mi? Ramazanlar bunun enteresan örnekleriyle dolu. Peki ya bayram ve seyranlar? Ya komşuluk ilişkilerindeki zorlamalar, külfetler? Ya insanların birbirine yük olmaları, ne dersiniz? Hep aynı kaileden insanlar kendi başlarına dert açmamışlar mı? ya da başka alanlar bulun. İhtiyaç denilen nice şeyler aslında ihtiyaç mı ki acaba? Onsuz olmaz diye icat edilen insanların kendilerini, kendiliklerini, karakter ve şahsiyetlerini bağlı kıldıkları nice örf ve adetler, alışkanlıklar hep aynı sebeple insanları perişan etmiyor mu? İnsanlar nice alışkanlıkların meftunu olup da sonunda çaresizim, başka çarem yok, ne yapayım, onsuz olmuyor demiyorlar mı? E peki bunlara benzer tarafımız yok mu? Ruhbanlar da öyle yapmış. Rahipler ve rahibeler de öyle yapmış. Bir vakitler öyle yapılmış hep. Bunu bilmiyor muyuz? Ya da bu ayetler bize bunu anlatmadı mı? Elbise konusunda. Ya da elbiselerin, giydiğimiz üzerimizdeki elbise parçalarının birbiriyle uyumu konusunda. Elinize aldığınız bir metaın taşınması konusunda. Yani çantanızın, valizinizin şekli ve biçimi konusunda insanlar hep böyle külfetler peşinde değiller mi? Bakın isterseniz bir haç dönüşü Cidde havaalanına. Bir grup rengarenk, çeşit çeşit kendiliklerince lüks ve israfın sembolü haline getirmiş valizlerle bezenmiş, hatta yerleştirilmeleri bile farklı emek istemiş. Yani sanki Müslümanların namazda, oruçta titizliklerinin bir sembolü mü nedir? Ya da onun ona yansıması mıdır? Bir tarafta da farklı, değişik, ayrı aykırı taşıma modelleri. Ne dersiniz? Hangisi size göre daha güzel ki? Bir tarafta şehrin en mutena bölümlerini, bölgelerini kapsamış, işgal etmiş köşkler, saraylar, binalar, apartmanlar ve benzeri yerleşim yerleri. Bir tarafta şöyle iki odacık ya da bir oda, arkada bir tuvalet imkanı ve kenarda bir su. Hatta önünde suyun akıp gideceği bir küçücük havuz bile olmayan yeni yerleşim bahçe alanı. Ve o köşkün sahibi, o saray yavrusunun sahibi cumartesiyi zor bekleyip buraya kendini atıyor da mangalın o kokmuş, kokuşmuş ya da ispas içindeki havası içinde gecesini sabaha kadar orada geçirmekten mutluluk duyuyor. Ve ister istemez soru veriyoruz. Burada böyle bir hayata razısınız da milyarlar ve milyarlarınızı neden oralara yatırdınız? Orası size zevk vermeyecekti de, rahat ettirmeyecekti de niye buradasınız? Dolapları dolduran yüzler ve binlerle ifade edilemeyen elbiseler. Mesela bir yakın bildiğimin dolabında 104 adet kravatın olduğundan haberim var. Bir başkasının ilk maaşı aldığı 18 ayakkabı. Bir başkasının bugün diye hemen evine varıverince giyebileceği 35 ayakkabı. Ya da 10 takım elbise, 25 pantolon, bilmem 35-40-50 tane gömlek gibi gibi. Ama bütün bunlara verilen paraların, emeklerin, zaman ve mekanın ötesinde yine de o en rahat diye toplumun kabul ettiğinin dışında bir şeyler giyiyor bazen. Rahat edeceği zaman ama diğerleriyle rahat etmediğini kendisi de biliyor. Hatta öyle insanlar tanırım, ayakkabı numarasını bir numara küçük almaya çalışır ki daha pratik, daha güzel, daha şirin görünsün ve pantolonun ütüsü kendisini o kadar rahatsız eder ki ya bozulursa diye sandalyenin ucuna ilişir de dizini kırmaz, kıvırmaz bile, şöyle biraz uzun dursun adına. Bu ve benzeri örnekleri siz istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Yani insanlar Allah'ı razı etmek adına olmasa da Müslümanlıklarından vazgeçmeden, yine de her şeye rağmen ben böylece de Müslümanım diyerek başlarına nice çoraplar örmediler mi? Nice kaideler aşmadılar mı? Nice kendi kendilerine, kendi hesaplarına bu tür işkenceler icat etmediler mi? Hatta yine aynı surenin 14. ayetinde وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ şeklinde ifade edilen kendi başlarına belalar satın almadılar mı bu insanlar? Neydi dertleri? Ne yapmak istiyorlardı? Ne yapacaklardı yani? Mesela kitaplar kullanacaklardı da kitaplık mı daha güzel olsa ancak okuyabileceklerdi? Ne diye kitaplık sevdası kitaptan öne düştü, öne çıktı? Yemekler ikram edeceklerdi de sanki güya sofra ve sofra imkanına sahip değildiler de onun için mi misafir alamadılar? Bir dostun evine ziyarete gitmiştim. Bir başka şehirde. Kocaman, içinde bisiklet turu yapılabilecek bir salonun bir ucunda o, diğerinde ben, iki kişi oturduk. Uzun dönem ayrılığın getirdiği bir hasretle Epey uzunca gece yarılarına doğru konuşmamız sürdü. Sonra yatmam gerekir diye labirent misali o salondan bu geçişe, bu girişten öteki dönüşe beni sarayının o evinin öteki ucunda bir odaya götürdü. Baktım şöyle kocaman bir oda, bir güzel karyola yatacak bir yer, son yer, ya ranza ne derseniz. Sonra kenarında bir dolap kapağı açtı ve dedi ki gerekince kullanılsın diye yaptırdığım, misafir için elzemdir diye bildiğim bir banyo ama içi eşya doluydu. Tabii dedi, pek gelip giden yok da. Sonra ben yattım, kalktım. Aradan bir yıl geçti, yine oraya misafir oldum. Kafamda bir problem vardı, onu ona anlatacak ve ben de çözecektim. Yeniden hemen hemen aynı günlerde onunla beraberliğim ve yine aynı yollardan geçip yine yatacağım yeri bulunca bu sefer ben sabredemeden soru verdim. Söyle dedim Allah aşkına, en son ben yatmıştım değil mi? O günden bu yana bir başka misafirin geldi mi yatacak? Boynunu büktü, meseleyi anladı. Tabii bu işleri baştan bilendi. Bir vakitler idealistik diyebilen belki birisiydi. Şimdi boynu bükük sadece hayır diyebildi. Ve ben ona aslında demedim ama zannederim o anlamıştı. Peki bunca gayret niyeydi diye. Hani kocaman salonlar olsun ister insanlar, sohbet edeceklermiş. Aman efendim kitaplar olsun, ilim yapacaklarmış. Paralar olsun, imkanlar olsun, kulluk yapacaklarmış. Ne zaman? Olduktan sonra mı diyorsunuz? Gerçekten öyle mi inanıyor bu insanlar? Yani birilerine bir şeyler anlatacaklar da yer mi bulamadılar? Allah'ın arzı geniş değil mi? Meydanlar, caddeler, sokaklar, giriş ve çıkışlar, pazar yerleri, bir manavın önü, bir köşe başı kaldırımlar. Eğer bir şeyler anlatacaksanız sizin için yer değil mi? Sizin peygamberiniz öyle yapmıyor muydu? Bu dinin anlatım yeri Beni Adem'in bulunduğu her yer değil mi? Otobüste yolculuk ederken yanındakiniz, yanında kiminiz varsa, belediye otobüsünden inip evinize giderken sizinle kim inmişse ya da bir okul dağılışında, okul çıkışında dağılıp feryat figan bağırıp çağıran çocuklardan yanınıza gelen herhangi biri veya hatta asansörde zeminden 7. kata çıkarken karşınızda duran birisi. Kim olursa olsun, insan mı, Adem oğlu ya da Havva kızı mı, nerede, hangi konumda, ne durumdaysa, işte siz ona anlatma imkanı bulamadığınızda zeminler, zamanlar mı arıyorsunuz? Hani şu Hristiyanlar öyle yapıyorlarmış ya, tapınmak için, ibadetler için özel yerler gerekiyormuş. Yani kiliseler olmasa, havralar bulunmasa onlar ibadet edemezlermiş ya, yoksa... Yani sözüm şaka biraz diyeyim, seni ne Hristiyan yerine koydum ne Yahudi ama sen için şakanın altında bir gerçeğin olduğunu anla, yoksa sen kendini onlar yerine mi koydun? Öyle etmedin gerçi ama yoksa bu konuda onlardan mı etkilendin de farkında değilsin? Etme, Allah seni sorumlu tutmadığı şeyden, sen kendini sorumlu hissetme, vazgeç bu sevdadan. Allah seni neden sorumlu tuttuysa, sana hangi konuda sorumluluk yüklediyse sen o konuda sorumlu olduğunu bil. Ve başka yükü yüklenme, değilse çekemezsin, bugüne kadar çekemediğin gibi bugünden sonra da çekemeyeceksin, gücün kadar sorumlu ol. Mesela parası kendine imtihan sorusu kadar yetiştirilen, verilen, imkan verilen bir kul, başkalarının para imkanıyla da kendinin sorumlu hissederse ezilmez mi bu sorumluluğun altında? Diyelim bu arkadaş bir öğretmendir bu Müslüman. Ya da esnaftan biri, ya da bir işçi, ya da bir yerlerde bir insan, ah dese param olsa, ben parayla İslam'a hizmet ederim dese ve herkesin parasının buna intikal edip bunun o parayla kulluk yapması gerektiğine inansa, yapabilir mi dersiniz? Bana göre asla. Çünkü iki temel engel var karşısında. Bir, hem herkes vermez ki parasını ona, al benim adıma harca diye. Vermesinler de tabii bana sorarsa. İki, hem herkes verdiğini düşünün, bütün herkes parasının infak sorumluluğunu ona yüklese nasıl altından kalkacak dersiniz? Bugün 5 milyar, yarın 55 milyar yüklenen bu adam neyi ne yapabileceğini nasıl hak etsin, nasıl üstesinden gelsin bu sorumluluğun? Siz bu örnekleri hayatınızın kendinize ilişkin yönüyle alın, anlayın, sonrasını Kur'an'la çözün. Benim size diyeceğim başka bir çözüm yolu yok ki. Son bir örnek veriyor ve ayete devam ediyorum. Bir kadın, Allah'ın izniyle bir çocuk, 2-3 çocuk, 4-5 çocuk, 6-8-10 çocuk doğurabiliyor. Yani 5-6 genellikle, hadi istisnai durumda da bunun iki katı kadar çocuğun annesi oluyor. Ama öyle yapmaz da ben 40 çocuğun annesiyim diye kendini 40 çocuğun doğrudan eğitimiyle, bir anne olarak eğitimiyle sorumlu hissederse ne yapar o kadın, ezilmez mi? Peki ya erkekler baba olma pozisyonda aynı yanlış yaparlarsa, yani ben senin çocuğun da babasıyım, ötekinin, berikinin de diye kendisini baba gibi sorumlu hisseder ve onu bir babaya muhtaç kılmadan eğiteceğini zannederse, kampa alırsa, kendi yanında yatırırsa, hep onunla beraber olursa, hep öyle zannederse çözeceğini, olur mu sonunda, becerebilir mi dersiniz? Ama bir mahalledeki çocukların tümünden sorumluluğunu hisseden bir kadın ya da erkek, sorumluluk ayrı, bir komşu olarak sorumlu olacaksın. Çünkü bir Müslüman kadın mahalledeki 40 değil 140 çocuğun da komşusu olmaya sorumluluğu üstlenebilir. Allah öyle yaratmıştır. Ama annesi olamaz, anne gibi davranamaz, babası olamaz bir insan, baba gibi davranamaz. Öyleyse sorumluluklarınızı Allah belirlesin, onun dediği gibi, onun yolunda, onun çizgisiyle, onun ölçüsüyle hareket edelim. Zaten sure baştan da Allah'ı öyle tanıtmamış mıydı? Allah ve huve ala külli şeyin kadirdir. Her konuda bir ölçü ortaya koymuştur. Ruhbanlık, şefkat, rahmet ve merhamet konusunda da. فَاَتَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْهُمْ. Bu tür sorumlulukları İslam'ın istediği gibi, Hazreti İsa'nın ayarladığı gibi, Allah'ın gönderdiği gibi biçimde ifa edenler, uygulayanlar, yapanlara Allah ecrahum, ecirlerini, mükafatlarını da verdi. Yani İslam'ın sınırına dahil, İslam'ın sınırı içinde, İslam'ın ölçülerini bozmadan, İslam'ın ölçülerine uygun biçimde bu konuda kendi yükümlülüklerini ifa edenler, eda edenler, yerine getirenlere Allah ecirlerini, mükafatlarını hazırlamıştır. Ama ve kefirun minhum fasikun, pek çoğu, hem ki tarih buna şahit, pek çoğu fıskı fücur ehli olmuşlar, yalan yanlış yapmışlar, ne yaptıklarını bilmemişler, bilememişlerdir. Ya eyyühellezine amenu, öyleyse ey müminler, buraya kadar anlatılanları anladınız mı? Ey 27 ayette tanıtılanlara iman ettiğini iddia edenler, ey Hadid suresi ve öncekilere inanç iddiasında olanlar, ittakullah, takvalı davranın. Müttaki olun. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'a isyan etmekten korkun. Allah'ın haramlarını çiğnemekten, helallerini kaybetmekten korkun. Takva ehli olun. Takva, cennet yolunu Allah'ın kitabıyla bulmaktır. Takva, Bakara suresinin başında tanıtılan bir tanımla söylüyorum. Zalikel kitab hudellil müttakindir. Yani bu kitap müttakilere cennet yolunu gösterir. Öyleyse müttaki bu kitapla cennet yolunu bulan insanlar demektir. Yani o müttakinin yaptığı şey takva olunca cennet yolunu Allah'ın kitabıyla bulma sevdalısı insanlar, işte onlar takva ehlidir. Yani onların yaptığına takva diyoruz. Ey iman ehli olanlar, cennet yolunu Allah tarif etsin, Allah'ın kitabı belirlesin, siz de ona göre hareket edin, yolunuzu Allah ayarlasın da Allah'ın dediği, peygamberin belirlediği gibi cennet yolunu bulmaya çalışın. Bununla birlik, yani takva için vazgeçilmez bir unsur, ve aminu bi rasulihi, Allah'ın elçilerine de inanın. Allah'ın elçilerinin güvencesinde olun. Nuh gibi, İbrahim gibi, Musa, İsa gibi olunca kurtulacağınızı bilin. Adem gibi, Yakup, Yusuf gibi davranınca Allah'a imanınızın güvencesinin gereğini yerine getireceğinizi bilin. O zaman yu'tikum kifleyni min rahmetihi, Allah rahmet ve merhametiyle size bol bol ecir ve mükafat verecektir. Ve yec'al leküm nuran, size bir nur lütfedecek. Temşune bihi, onunla yürüyeceğiniz, çevrenizi aydınlatacak, yeniden diriliş gününde size cennet yolunu tarif edecek, cennete gitmeniz için o tarafı aydınlatacak bir nur bahşedecektir. Bir de ve yağfir leküm, günahlarınızı, yanlışlarınızı, kötülüklerinizi affedecek, mağfiret edecektir Allah. Yani eksikliklerinizi tam kabul edecek, yanlışlarınızı yok kabul edecektir. Vallahu gafurur rahim. Zaten Allah gafur ve rahim değil mi? Mağfiret sahibi, gufran sahibi, rahmet ve merhamet sahibi değil mi Allah? Bir anlayışa göre kelimeler buna müsait ve münasip. Bu hitap Allah'ın dinini Hazreti İsa modeline göre o dönem yaşayan insanlara yöneliktir. Yani ey Allah ne dediyse İsa'ya, ey İncil'de ne bulduysam öylece inanıp yapmaya çalışanlar, hadi öyleyse bir tek İsa'ya değildi inanmanız. Buyurun yolunuzu Kur'an'la bulun, Kur'an'a tabi ve teslim olun. Bütün peygamberlere, sadece İsa'ya değil, Zekeriya'ya değil, Adem'den başlayıp Nuh, Hud, Salih'le birlik, İbrahim, İsmail, İshak'la birlik, Yakup, Yusuf'tan bu yana Hazreti Peygamber dahil bütün peygamberlere inanın, inancınızın gereğini yerine getirin. Hadi işte böylece siz o zaman iki ecir kazanasınız. Yani hem o dönem Müslümanlığınızın ecri hem de yeni dönem İslam'ınızın ecrini kazanın şeklinde de anlaşılabilir ama bir genel ifadeyle ben öncelikle bütün iman iddiasında olanlara ait kıldım. Ey iman ehli olanlar, ey İslam ehli olanlar, ey ben Allah'a imanımın, peygambere imanımın güvencesini yaşamak istiyorum, onunla kendimi güvende tutmak, emanda bilmek istiyorum diyenler, buyurun cennet yolu mu, cennete mi ihtiyacınız var, Allah'a sorun danışın, şekilde görüldüğü gibi dediği her noktada peygambere müracaat edin. İşte o zaman Allah'ın dediği, peygamberin yaptığı gibi olunca siz cenneti hak edeceksiniz, takva eri olacaksınız, takva ehli olacaksınız. Takva, dikenli bir yolda yürürken etekleri sıvamak, diken bulaşmasın diye dikkat etmektir bir sahabenin tarifiyle. Yani dikenli yol günahlı yoldur, yürümek hayatı yaşamaktır. Dikkat etmek, günahtan sıyrılmaya çalışmaktır. Her şeye rağmen insanın günaha girmesi de ama bir tabiat, bir fıtrattır. Ona razı olmamak takvadır. Günahsız olmak değil takva. Günaha razı olmamak, tevbe etmek, pişman olmaktır. İşte Allah o zaman size ecrini, mükafatını bol bol verecek, çok çok verecektir. Size bir nur lütfedecek ki yarın sizi cennete götürecek kadar yanınızda bulunacaktır. Bir iman nuru, bir Kur'an nurudur. Böylece günahlarınız mağfiret olunacaktır. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Rahmandır, rahimdir. Gufran ve merhamet sahibi, mağfiret sahibidir. لِأَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ Böylece Allah, ehli kitabın, İslam'dan önce, Kur'an'dan önceki kitap ehli insanların, yani daha genel ifadeyle Kur'an gibi, Kur'an'ın kendisini anlatması gibi, Allah'ın kitabına iman ehli olmayan, Tevrat'a ve İncil'e inanır gibi Allah'ın kitaplarına iman ehli olduğunu iddia eden insanların anlamadığının ortaya konulması, yani onların bilmesinin, anlamasının ortaya konulması içindir bu yapılanlar, bu ifade edilenler. Çünkü onlar böylece bilsinler ya da bilmedikleri ortaya çıksın içindir ki اَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ Hiçbir şeye muktedir değiller, hiçbir şeye güçleri yetmez. Min fadlillah, Allah'ın fazlı konusunda, Allah'ın keremi ve lütfu konusunda, Allah'ın izzet ve inamı konusunda, Allah'ın peygamberlikle ilgili yasası konusunda, ehli kitabın hiçbir şeye gücünün yetmediğini, bilmediklerini sizin anlamanız içindir, bizim anlamamız içindir. Ve ennel fadle biyedillah, dahası fazlu kerem, peygamber göndermesi, iman lütfetmesi ve nice izzet ve ikramda bulunması Allah'ın elindedir. يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ Onu dilediğine verir. وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Allah gerçekten azim fazıl sahibidir. Lütuf sahibidir. Tarihten bu yana, Hazreti Adem'den bu yana her insana eğer iman sahibi ise nicelerini lütfettiği gibi kıyamete kadar iman sahibi insanlara da nice fazlu ikramlar, keremler lütfedecektir. 21. ayette benzerini gördüğümüz ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ayetinin bu son 29. ayette de tekrarını görüyoruz. Tekrar ediyorum bu 29. ayeti. لِأَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ
Böylece ehli kitap, Hristiyan ve Yahudiler, o sapmış yolun ehli olan insanlar bilmedikleri ortaya çıksın diye, yani neyi bilmiyorlar? Ella yaktirun ala şeyin Allah min fadlillah, Allah'ın fazlı keremi konusunda hiçbir şeye muktedir değiller. Bunu da bilmiyorlar. Ve ennel fadle biyedillah, Allah'ın fazlı Allah'ın elindedir. Fazlı kerem Allah'ındır. Yu'tihi men yeşa, dilediğine verir. Vallahu zul fazlil azim, Allah gerçekten azim fazlı kerem sahibidir. Subhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk.